أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek kıymetli, pek değerli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle lebalep doldursun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın o bizim için örnek şahsiyet her alanda. Yani hastalığı örnek, sabrı örnek, şükrü örnek, hasta olan kardeşlerini ziyaret etmesi örnek, vefat edenler olursa onların nasıl kefenlenip defnedilecek, hangi dualar okunacak, o bakımdan örnek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hayatın merkezinde bir insan, yaşadığı çağda, yaşadığı dönemde merkez insan Efendimiz Aleyhisselam. Yani onunla ilgisi alakası olmayan hiç kimse yok. Onunla ilgisi alakası olmayan hiçbir olay yok. Hiçbir yani esen rüzgar, kıpırdayan dal Efendimizle ilgili. Efendimiz onunla bir ilgisi söz konusu. Çünkü bir lider, bir peygamber, bir lider, her bakımdan önde olan bir insan Efendimiz Aleyhisselam. Çok yani aklı, fetaneti, feraseti, duyguları, şefkati, merhameti çok derin olan bir insan. Özverisi çok yüksek olan bir insan Efendimizin. Enerjisi çok yüksek olan bir insan. Cenab-ı Hak ona, onun kalbine belki daha özel, daha hususi bir feyiz, enerji, manevi enerji, pozitif enerji Efendimiz'e ikram ediyordu. Efendimiz onu aksediyordu Cenab-ı Hak'tan. Ve o enerjiyle, o feyizle gerçekten belki 100 insanın, bir insanın yapamayacağı şeyleri böyle 24 saat, kurulmuş bir saat gibi böyle adım adım hepsini Allah'ın razı olacağı şekilde ve en güzel şekilde ahsen olarak, ekmel olarak, ecmel olarak Efendimiz onları tek tek uyguluyordu ve yapıyordu, söylüyordu, yaptırıyordu. Böyle yani her şeyi fevkalade 24 ayar altın gibi Efendimizin hayatı böyle. Şimdi bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle vefat eden kardeşlerimizi cenaze namazlarını kılmak, onları mezarlara kadar uğurlamak. Efendimiz bunu yapardı. Gücü yettiği kadar bütün cenazelerde bulunmaya çalışırdı. Ve bunu da tavsiye ederdi. Kıymetli kardeşlerim, tabii ölüm haktır. Ondan kimsenin kaçacak yeri yoktur. Kullu nefsin zayikatül mevt, her nefis ölüm tadacak hakikati hepimizin, her canlının alnının ortasına, iki kaşının arasına vurulmuş bir mühürdür. Hepimizin alnında fani mührü vardır. Kullu nefsin zayikatül mevt mührü vardır. Ondan hiçbir canlının kaçması mümkün değildir. Bu bir hakikattir. Bunu mutlaka bu gerçeği dikkate almamız lazım. Bu ölümün ne zaman geleceğini biz bilmiyoruz. Bir yemek sofrasına otururken gelebilir, yatarken gelebilir, bir iki arkadaş oturup böyle dedikodu yaparken gelebilir, yolda yürürken gelebilir, araba sürerken gelebilir, herhangi bir işle uğraşırken gelebilir. İlla yani hasta olup da uzanmaya, uzanıp da az el beklemeye gerek yok. Bu hayatın bir kanunudur. Cenab-ı Hak bunun vaktini gizlemiştir. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٌ temut. İnsan nerede, hangi yer öleceğini bilemez. Uçakta ölebilirsin, otobüste ölebilirsin. Bunun efendim çok örnekleri var. Yüzleri binlerce örnek görüyoruz. Yani ölen insanların hallerinden, kazalardan, beladan, şuradan buradan hiç beklenmedik yerlerde nice insanlar ölümle yüz yüze geliyorlar, karşılaşıyorlar. Ölüyorlar yani. Ölüyorlar. Bizim de yakında bir kardeşimiz, bir hoca arkadaşımız vefat etti. Allah onu gani gani rahmet eylesin. İlahiyat Fakültesi'nin bir hocamızdı, bir dostumuzdu. Salih bir insandı, mütevazi bir insandı. Hoca efendiydi. Hafızul Kur'an'dı. Vefat etti. Ama bir arkadaşlarla bir yemek yerken ki başına gelen ufacık bir hadise onun efendim ölümüne sebep oldu. Bir insan bir lokantaya giderken, bir arkadaşla içmeye giderken hiç ölüm aklına gelir mi ben bu masada ölürüm, bu yerde ölürüm diye. Gelmez, gelmiyor ama bu örnekler bize bir ibrettir. Yani her yerde bu gelebilir. Böyle bir gerçekle yüz yüze olan insanoğlunun gaflete düşmesi, gafil olması hiç doğru bir şey değildir. Hiç doğru bir şey değil. Yani her an ölme ihtimali olan bir insanın sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir gaflet içerisinde bulunması gerçekten yani bir ilimle, irfanla, akılla, mantıkla terifi mümkün olmayan bir haldir kardeşlerim. Bunu hem kendime söylüyorum hem siz değerli dinleyenlerime bunu içinde bunu hisseden bir kardeşim olarak söylüyorum. Aman dikkat edelim. Burada yani bir psikopat olmaya gerek yok. Yani psikolojik bir rahatsızlığa düşmeye gerek yok. Allah bu hayata nasıl bir kanun koymuşsa o kanunu dikkate alarak uyanık bir gönülle bir hayat yaşamak için aslında biz bunları söylüyoruz. İster efendim göklere çıkalım, ister dağlara çıkalım, ister denizlerin dibine inelim. Nerede olursak olalım. Efendim ölümün bizim peşimizde olduğunu hiç unutmadan o şuurla bir hayat yaşamak, Allah'ı unutmadan bir hayat yaşamak. Ve benim kastettiğim şey de yani ölümden korkutmak değil, Allah'ı unutmadan bir hayat yaşamak. Ya Rabbi yani ben beklemiyordum, nereden geldi? Kendime olabilir, başka sevdiklerim olabilir. Yani bunu biz beklemiyorduk. Ansın nereden geldi gibi böyle bir yani ansızın yakalanma hali bir Müslüman için söz konusu olmamalı. Öyle bir şey yok. Bu ölüm aslında her an ölüm gerçektir. Bizim ölmemiz değil, yaşıyor olmamız aslında mucizedir. Yani bu hayatta yaşayan insanların ölmemesi değil, aslında ölmesi hakikattir. Yani akşam yattık sabahleyin hiçbirimizin ayağa kalkmaması aslında ölüm gerçeğine en uygun hadisedir. Normalde kalkmamamız lazım. Normalde hiçbirimiz efendim kalkmadan ölüp gitmemiz lazım. Hakikat budur. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Cenab-ı Hak bize kendi lütfuyla, keremiyle ilave ömür veriyor. Gün veriyor. Zaman tanıyor. Müsamaha gösteriyor. Müsaade buyuruyor. Biz bunu böyle algılamalıyız. Her nefes böyle aslında. Yani verdiğimiz her nefeste aslında biz ölmüşüz demektir. Nefesi verdik, biz aslında öldük. Bir daha o nefesi geri alma garantimiz yoktur. Ve Cenab-ı Hak'tan da sen bu nefesi bana geri vereceksin gibi Cenab-ı Hakk'a da bir şeyi icbar etme hakkımız yoktur. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O verdiğimiz nefesi tekrar geri vermek Allah'ın lütfudur. Kıymetli kardeşlerim. Bunu böyle algılamamız lazım. Aldığımız nefesi vermek, verdiğimiz nefesi almak Rabbimizin ilave bir lütfudur. İlavedir bu. Fadıldır, lütuftur, fadlullah'tır. Dolayısıyla burada efendim biz yaşadığımız yani önümüzde olan bize ikram edilen bu ömrü, bu günleri, bu nefesleri, bu saatleri böyle değerlendirirsek doğrusunu yapmış oluruz. Ama benim efendim hakkım 100 sene yaşamak. Eğer ben 50 yaşına ölürsem yani Allah benim 50 sene ömrümü kısmış olur. Böyle demek kimsenin hakkı yok. Böyle bir ilahi kanun da yok. Allah'ın böyle kimseye bir garantisi yok. Yok ama insanlar maalesef burada aldanıyorlar. Ve sanki efendim onların tabii haklarıymış. Sanki efendim Allah onları buna vermek durumundaymış, mecburymuş gibi böyle bir kuruntu ve yanlış algı içerisinde bulunuyorlar. Bunların hakikatte hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Onun için insan ne yapacak? Her nefesinin, alıp verdiği her nefesinin mahsa fadullah, mahsa lütfullah, mahsa ikramullah olduğunun farkında olacak. Bu nefes benim Rabbimin bana verdiği özel bir ikramdır. Ben bu nefesi ona göre dikkatli alıp dikkatli vereyim ve Allah hatırlayarak hep aklında Allah olarak, hep aklında Allah'ın ahireti, cenneti, cehennemi hesabı olarak bir Müslüman böyle bir uyanık bir zihinle, uyanık kalple yaşamalıdır. Bu Efendimiz, bunun en güzel örneği Efendimiz Aleyhisselam'dır. En güzel örneği sahabedir. Nasıl efendim bu duyguyla hem dünyada kulluğun gereği yapılması gerekeni ihmal etmeyip aynı zamanda ölüm şuuru yaşayan, aynı zamanda mahşer aydınlığını yaşayan insanlar olarak o peygamberler, peygamberimiz, sahabe-i kiram, Allah dostları bizim için ne güzel örneklerdir. Yine kıymetli kardeşlerim, bu noktayı efendim vurguladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenaze namazı kılmanın ve onu mezara kadar uğurlamanın sevabını bildiriyor. Bunları da kardeşim şöyle düşünelim. Bazen ihmal ediyoruz. Camiye gittiğimiz zaman bir cenaze oluyor. Yani aslında vaktimiz de olabiliyor. Yani o namazı kılsak aslında vaktimiz var. Acelemiz yok aslında. O namazı kılacak kadar vaktimiz var. Ama nasıl olsa işte cemaat kılıyor. Farz-ı kifayı falan diye efendim böyle oradan gidiyoruz. Öyle yapmayalım. Öyle yapmamalıyız. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir hoca arkadaşım vefat etti. Cenaze kılacak. Ve biz oradan efendim namazı kılmadan gidiyoruz. Düşünün ki o tabut yatan sizsiniz. O değil sizsiniz ve o da efendim camide. Ve o da namazı kılmadan gidiyor. Sen efendim farkını biliyorsun. Yani tabutundan diye bir farkındasın. Olamazsın da. Ne kadar üzülürsün. Ama oraya gelen insanlar ne kadar çok sevinirsin. Farkında olsan. Belki Allah fark ettirir bilemiyoruz orasını. O bakımdan yani bir empati yapmak lazım. Daha duygusal davranmak lazım. Ondan sonra tabii bunun ötesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bir de bir bunun vazifemiz olarak, bir ibadet olarak yerine getirdiğimiz zaman bir de Allah'ın bir sevabını, yani bırakalım arkadaş dostluk hikayesini, bir de Allah'ın bir emri ve Allah'ın karşılığında mükafat vaat ettiği bir vazife. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor kıymetli kardeşlerim? Dinleyelim. Kim sevabına inanarak karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslüman cenazesiyle birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud Dağı kadar olan iki krat, bir ağırlık ölçüsü sevapla döner. Şimdi kratı biraz küçültmeyelim ama her biri Uhud Dağı kadar olan iki krat. Kim de cenaze namazını kılar, defnolunmadan önce ayrılırsa bir krat, yani yarım sevapla döner. Yani Uhud Dağı. Yani düşün ki sen efendim bir ticaret yapıyorsun. O ticaretinde efendim sen iki Uhud Dağı kadar diyelim ki altın kazanıyorsun. İki Uhud Dağı kadar diyelim ki efendim para kazanıyorsun. O ne kadar efendim büyük, yani para kazanmasını bilen, para kazanmasını seven insanlar için bunu söylüyorum. Kim sevmez? Ama orada diyelim ki bir ticaretinde yapman gereken yapmıyorsun veya erkenden vazgeçiyorsun, sabretmiyorsun ve bir Uhud Dağı kadar efendim mükafatı, bir Uhud Dağı kadar altını almıyorsun veya almadan bırakıyorsun. Görmezlikten geliyorsun. Böyle düşünmek lazım. Abdullah bin Ömer Sa'd bin Ebi Vakkas'la birlikte otururken Habbab bin Eret gelmiş ve "Ey Abdullah, baksana Ebu Hureyre ne diyor?" diye bu hadisi nakletmişti. Bunun üzerine İbn Ömer, "Ebu Hureyre de çok oldu." Yani çok oldu derken yani ileri geri konuşuyor. Hadis naklediyor ama sıhhati ne kadar doğru yanlış gibi burada bir şey var. Bir şek var. "Ebu Hureyre de çok oldu." demiş ve Habbab'ı bu hadisi tahkik etmek üzere Hazreti Ayşe'ye göndermiş. "Bunu ondan sor gel" demişti. Habbab gidince İbni Ömer yerden bir avuç çakıl taşı alarak sinirli bir şekilde taşları elinde evirip çevirmeye başlamıştı. Yani İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer Ebu Hureyre'nin vermiş olduğu bu efendinin bilgiye biraz itimat etmiyor gibi geldi. Yani niye? Çünkü Efendimizin vaat ettiği, ki Buhari imanda geçiyor bu hadis-i şerifte, Efendimizin vaat ettiği Uhud Dağı kadar büyük efendinin bir mükafat, böyle biraz şeyi fazla, miktarı fazla, biraz büyük. Böyle olunca acaba burada bir abartı olmasın? Acaba Efendimiz böyle mi söyledi yoksa Ebu Hureyre gelinceye kadar bir şey ilave etti mi gibi bir endişe söz konusu oluyor bu rivayetlerde. Nitekim bu bahsettiğim şey de Müslim'de geçiyor. Bunlar bizim kaynaklarımızda ikisi de yer alan bilgiler. Şimdi bu arada da Hazreti Ayşe validemize o sorup gelinceye kadar İbni Ömer yani işte elindeki çakıllarla biraz böyle sinirli halde bulunuyor. Bir müddet sonra Habbab Hazreti Ayşe'nin Ebu Hureyre doğru söylüyor. Ben de Resulullah'ın öyle buyurduğunu duydum dediği haberini getirince elindeki taşları yere fırlatmış ve desene biz çok kırat kaçırdık diye teessürünü ifade etmiştir Müslim Cenaze 56. Şimdi demek ki İbni Ömer Efendimizin orada derdi şu. Bilginin doğruluğunu yani gelen o rivayetin bakınız kıymetli kardeşlerim. Yani bu tabii günümüzde bu rivayet meseleleri, hadis meseleleri hep tartışılıyor. Yani medyada tartışıyor insanlar, ileri geri konuşuyorlar, yazıyor, çiziyorlar falan böyle. Kafaları insanların karıştırıyorlar. Halbuki bizim böyle bir kafa karışıklığına gitmemize gerek yok. Bu kafa karışıklığının sebebi karıştıranlarda hainlik var. Yani din konusunda, hadis konusunda, Efendimizin sünneti konusunda kafaları karıştıranlarda hainlik var. Ben bunu açık söylüyorum. Çünkü onların niyetleri samimi değil. Niyetleri insanlara gerçekten doğru olanı söylemek, doğru olanı yaptırmak, insanları takvaya yönlendirmek, Allah'a kulluğa yönlendirmek, zarar etmemelerine yardımcı olmak değil. Yani zihinleri bulandırarak yapacaklarını yaptırmamak ve yaptıklarını da terk ettirmek gibi böyle bir şey gibi hissediyorum. Halbuki bu konuda bizim ulemamız, muhaddislerimiz, müfessirlerimiz, fakihlerimiz, mütekellimlerimiz, mutasavvıflarımız gerçekten kıymetli kardeşlerim çok emek vermişlerdir. Çok gayret göstermişlerdir. Çok güzel eserler vücuda getirmişlerdir. Kıllı kırk yarmışlardır. Yani bir yanlışlık olmasın diye insanlar dini doğru anlayıp yaşasın ve efendim bu kısa ömürde vakti israf etmeden, ömrünü israf etmeden en güzelini yapsınlar diye bunun çok güzel esaslarını kitaplar halinde güzel kaydetmişler ve yazmışlardır. Şimdi bizim zihin karışıklığımız o kendi asık kaynaklarımızdan dini doğru şekilde öğrenmemekten kaynaklanıyor. Biz bunu çocuklarımıza, gençlerimize, kendimize asli kaynaklardan dinin efendim ayetini, hadisini, ahkamını efendim güzel ölecek olsak hiç kimse bizim zihnimizi karıştıramaz. Ama zihinler boş olduğundan dolayı veya zihinlerde yetebilme olmadığından dolayı böyle hain insanlar da onu da zihinleri karıştırabiliyorlar. Halbuki bir sözüm, Peygamber Efendimizin sözü mü değil mi noktasında ta sahabe-i kiram bile efendim çok dikkatli davranmışlardır. İşte örneği bu. Bak İbn-i Ömer Efendimiz normalde Ebu Hureyre'ye güvenip hemen efendim onu kabul şey yapabilirdi. Ama yani orada tam güvensizlik diyemeyiz, güvensiz diyemeyelim. Yani bilgiyi kesinleştirip ona göre hareket etme noktasında bir gayret bu. Eğer bunu Efendimiz söylediyse bu din demektir. Çünkü dini konularda Allah Resulü'nden başka kimse söz söyleyemez. Yani hiç kimse, Efendimiz'den başka hiç kimse tutup da efendim cenaze namazını kılıp kabre kadar gidene iki Uhud dağı kadar efendim sevap vardır diye kimse söyleyemez. Ya bunu Allah söyler veyahut da Peygamberimiz söyler. Biz kalkıp da efendim böyle bir ibadete böyle bir mükafat takdir edemeyiz. Namazı kılan şöyle olur diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Bu hak kime ait? Bu hak Allah Resulü'ne ait. Şimdi bu mükafatı vaat ediyor. Yani siz bu namazı kılın, ihmal etmeyin diye vaat ediyor. Şimdi Abdullah Ömer Efendimiz de aslında bu namazı böyle kılıp Efendimizin vaat ettiği o efendim mükafata talip aslında. Ama şey şurada, yani eğer böyle bir şey doğru değilse o zaman yani ona göre hareket edecek. Ama bunun Efendimizin sözü olduğuna, doğru olduğu inandıktan sonra da ona göre hareket edecek. Esas İbn-i Ömer Efendimizin kastı bu olsa gerek. Neticede bunu öğrendikten sonra demek ki Efendimiz cenaze namazını kılan o da efendim ta kabri kadar gidene iki Uhud dağı kadar Cenab-ı Hak mükafat verecektir. Tıpkı ticaret yapan bir insanın iki Uhud dağı kadar bir para kazanması, altın gümüş kazanması gibidir bu. Belki bu işin ahiretlik sevabı o Uhud dağı kadar altının gümüşün çok daha kıymetlidir. Çünkü o gün altın ve gümüşün hiçbir ehemmiyeti olmayacak. Ama yapılan ameller onun sevaplarının çok büyük ehemmiyeti olacak. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak buyuruyor işte efendim. Onların diyor efendim, lev enne lehum ma fil ardı cemian ve misle ma'ahu. Yeryüzü dolusu efendim onların olsa, yeryüzü dolusu altın ellerinde olsa ve kıyamet günü kendilerini azaptan kurtarmak için bunu diyor bağışlasalar bir faydası yok. Çünkü artık bugün altın ve gümüşün bir değeri yok. Alışverişin bir değeri yok. Orada geçerli olan amellerdir, amellerin sevaplarıdır, imandır, ilahirihi. O şeyler efendim dünya. Halbuki diyor Cenab-ı Hak onlara dünyadayken diyor Cenab-ı Hak onlardan diyor bunun çok daha azını 3-5 kuruş istemişti de bunu vermekte cimrilik göstermişlerdi. Burada İbni Ömer Efendimizin esas talip olduğu şey o ibadeti yapmak ve Efendimizin vaat ettiği o sevaba nail olmak. Bundan dolayı da şunu söylüyor. Bakınız kardeşlerim, desene biz çok kırat kaçırdık. Yani cenaze namazı kılıyoruz, kabre kadar gitmiyoruz. Veya cenaze namazı oluyor, kılmadan gidiyoruz. Kılmayınca sanki efendim iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Daha sonra başkaları kılsın, farz yerine gelsin, olur biter diyoruz. Diyoruz ama orada o kıratları kaçıranlar, Uhud'da sahabeleri kaçıranlar kim oluyor? O cenazeden kaçanlar, cenaze namazı kılmayanlar, imkanı olduğu halde kabre kadar gitmeyenler. Halbuki insan cenazeyi kıldığı zaman, kabre gittiği zaman onun menfaati o şeye değildir biliyorsunuz. Ölen kişiye değildir. Yine fayda kendisine hem sevabı var hem de orada ölümü daha yakından hissetmeye başlıyor. Kabristanı görüyor, mezarı görüyor, kabri görüyor. Kendi ölümünü hatırlıyor ve kalben Allah'a yöneliş bakımından kendisi yine bundan istifade etmiş oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, dinleyenlerim, cenazeyi tabutun dört tarafından onar adım taşımak müstehaptır. Daha çok taşınırsa sevabı da ziyadeleşir. Önce cenaze sağ ön tarafından, tabutun sağ ön tarafından, sonra sağ arka tarafına doğru geçilir, odan taşınır. Daha sonra sol tarafına geçilerek sol ön ve sol arka tarafından omuzlanır. Böylece her tarafından onar adım olmak üzere 40 adım taşınmış olur. Cenazenin defninde acele etmek de müstehaptır diyor Efendimiz Aleyhisselam Buhari cenazede. Zira Efendimiz bir cenazenin ailesi yanında bekletilmesinin uygun olmadığını söylemiştir. Bu Efendimizin sünneti. Bakın Ebu Davud'da geçiyor. Bu efendim kulakları çınlasın bizim ortasındaki Müslüman kardeşlerimizin. Orada adet bekletilir. Mesela cenaze yaz olsun kış olsun 3 gün bekletilmeden gömülmez. Hatta bazen böyle kokuşma falan da olabilir. Yani gerçi akrabaları dostları toplansın diye bir onların bir şeyi var. Dayandıkları bir maslahat var ama Efendimiz Aleyhisselam'ın şeyi hiç bekletmeyin. Çünkü o evinde kaldığı zaman evin içinde efendim uygun olmaz. Sıcak mevsimlerde başka kokuşmalar olabilir. Ondan sonra her bakımdan onun yerine emaneti yerine ulaştırılması gerekir. Efendimiz de böyle olmuştur. Hemen vefat etmez hemen tekfini ve tedfini yapılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimiz ne diyor? Hastalığı sırasında vasiyette bulunuyor. Diyor ki ben diyor öldüğüm zaman diyor eğer sabah ölürsem beni akşama bekletmeyin diyor hemen defnedin. Akşam ölürsem sabaha bekletmeyin hemen defnedin. Hem Efendimizin bu hadis-i şerifini tatbik hem de onun başka bir derdi daha var. Çünkü diyor ben diyor bir an önce Resulullah sevgilim, Habibim, Resulullah Efendimizin yanına varmak istiyorum. Beni onun yanına ulaştırmada lütfen efendim acele ediniz, ihmalkarlık göstermeyiniz diye söylüyor. Yine cenazeyi sükune taşımak lazımdır. Efendimiz Aleyhisselam bir cenazenin süratle götürüldüğünü gördüğünde müdahale ederek sükunette gidin buyurmuştur. Bu tabi işte Mekke'de Medine'de buna dikkat edilmiyor tahminim. Oradaki o şeyler cenazeyi taşıyan insanlar çok gördüm. Çok hızlı hareket ediyorlar. Yani koşa. Yani sıcaktan korumak istemiş olabilirler. Bir an önce ulaşmak istemiş olabilirler. Ama orada çok hızlı bir hareket edilmeye şahit olmuştuk. Onu bu hadis-i şerifle bir telifine bakmak gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu çerçevede Cenab-ı Hak bize hayatımızı mübarek eylesin, ölümümüzü mübarek eylesin. Hayatta olan insanlara işte bu kulluk ve kardeşlik haklarımızı yerine getirmeye daha dikkatli olma Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Bütün bu ibadetlerimizi, vazifelerimizi hep Allah'ın rızasına ve Allah'ın sevabına talip olarak yapmayı, bu imanı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Yani cenazeyi kılarken hemen ona bir iyilik yapmıyoruz aslında. İbadet yaptığımız zaman o iyiliği kendimize yapıyoruz. Hangi iyiliği yaparsak, kul hangi iyiliği yaparsa yapsın, istediği bütün dünyaları iyi doldursun, yine onun sevabı lehinedir, kendinedir. Bu inançla Cenab-ı Hak bütün kulluğumuzun gerektiğini yapmayı nasip eylesin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.